Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 6 Nisan 2022 günlerden çarşamba, dünyadan haberlerle karşınızdayız yine. Gündem yüklü, Ukrayna krizi etrafında pek çok gelişme var, size aktaracağım. Hem sahadan gelişmeler hem Kiev yakınlarındaki Buça'da müzakereler için Rusya Federasyonu'nun geri çekildiği bir sırada, geri çekildikten sonra daha doğrusu olup bitenler, Buça katliamı yüzünden Birleşmiş Milletler'de Ukrayna Devlet Başkanı'nın hitabında Rusya Federasyonu'nu Güvenlik Konseyi'nden atma çağrısına kadar vardığını gördük. Ancak bu katliamla ilgili Pentagon herhangi bir doğrulama yapamayacağını dile getirirken, Britanya'da BM'de Rusya'nın talep ettiği özel toplantıya geçit vermedi. Tabii bu dikkat çekici bir durum. Rusya Federasyonu'nun bu katliamdan sorumlu olduğunun aksine işaret eden kanıtlar var. Belki de bundan kaynaklanıyordur. Ama Batı medyasında hiç sorgusuz sualsiz tartışmalara da izin vermeden böyle söylemler geliştiriliyor. Ve bunun üzerinden Zelenski'nin açıklamaları da dinleniyor efendim. Şimdi İnsan Hakları Konseyi'nden çıkartılması Rusya'nın söz konusu olacak. İşin ekonomi cephesi, Rusya'dan açıklamalar, pek çok başlık var size aktarmaya çalışacağım. Özellikle enerji meselesi tartışılıyor Avrupa'da. Yeni yaptırımlar devreye sokuldu. Türk dış politikasından da başlıklar var. Özellikle Türkiye'nin son dönemde Orta Doğu'da ilişkileri normalleştirme girişimleri, Ukrayna krizinin belki Türk dış politikasını dengeleme bağlamında bir faydası ya da yardımı olmuş olabilir denilebilir. Yorumları belki yapılabilir. İsrail ile normalleşme için Isaac Herzog Türkiye'yi ziyaret etmişti. Birleşik Arap Emirlikleri Mayıs'ta Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek Cumhurbaşkanı. Bir de Mısır'a büyükelçi atandı 9 yıl sonra. Gerçi ilişkiler kopmamıştı Mısır'la, hatırlayalım. Maslahat Güzar seviyesinde devam ediyor ilişkiler ve Doğu Akdeniz bağlamında olsun, ikili ilişkiler anlamında olsun sorunlar devam ediyor ama bu not önemli. Bir de Hürriyet Gazetesi Türk hükümetinin Suriye yönetimiyle yeni bir süreç başlatmayı gündeme aldığını öne sürdü. Nuray Babacan'ın haberi bu. Dikkat çekici başlıklar var burada. Yine Ukrayna krizinin tezahürü olarak hükümet kaynaklarına dayandırarak yapılmış. Gerçi Şam'dan bu haberin yalanlanması değil ama çok da belki karşılığının olmaması yönünde bir tepki geldi. Ama dikkat çekici bir gelişme. Bugün buna bakmak istiyorum. Hem Türk dış politikasındaki bu normalleşme girişimleri, bu bağlamda Suriye ile ilgili bu tartışmalar, hükümet kaynaklarına dayandırılan haber, aynı zamanda tabii Suudi Arabistan başlığı da Ramazan Bursa, gazeteci yazar, Arap dünyasını yakından takip etmesiyle tanıyoruz kendisini. Program ikinci yarısında konuğum olacak. Kendisinden değerlendirmelerini alacağız bu konuda. Arap coğrafyasına nasıl yansıdığına dair Türk dış politikasının bu dengeli tutumlarını diyelim. Pek çok başlıkta, sadece Ukrayna'da değil. İkinci yarıda konuşacağız. Dünyadan haberleri de aktarmaya çalışacağım. Ama tabii ağırlıklı olarak gündem Ukrayna diyelim. Frekanslarımızı aktaralım hemen size. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Bu karasal frekanslardan bizi dinleyebilirsiniz. Bir de Voice CDN üzerinden Türkiye'nin diğer yerlerinden de bizi dinleyebilirsiniz. Malum Batı karartması, sansürü mevcut. Telegram kanalına da yayınlarımız canlı yayın bittikten sonraki süreçte konuluyor Sputnik Radyo'ya. Oradan da bizi kaçıranlar tekrarını dinleyebilirler diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, sahada Rusya Federasyonu'nun askeri harekatı devam ediyor. Yakıt depolarının vurulması özellikle en son Onyx roketleriyle bayağı bir 5 yakıt tesisinin imha edildiği haberleri geldi. Ukrayna ordusunun demilitarizasyonu hedefiyle yürütülüyor ve denazifikasyonda Ukrayna kol orduları diye anılan 2014 sürecinde orduya monte edilen banderist neonazilere karşı yürütülüyor. Özellikle Mariupol'de başka tabii Ukrayna ordusunun tamamı bunlardan oluşmuyor, onu belirtmekte fayda var, ama bunlar da çok önemli ve belki en büyük yıkımın yol açmasına sebebiyet veren parçaları, IŞİD-vari taktiklerle savaştıkları için diyebiliriz aslında. Mariupol'den tahliyeler, Türkiye'nin de dahil olduğu, Fransızların da dahil olduğu Putin'le görüşmelerde dile getirilen talepler üzerine koridorlar açılmıştı. Zaten sivillerin tahliyesi devam ediyor. Ukrayna'nın güneydoğu, güney bölgeleri Rus ve Rusça konuşan nüfusun azımsanmayacak sayıda olduğu yerler, hatırlatalım. Aşırı milliyetçilerin ise insani koridorlara saldırı düzenlediğini söylüyor Rusya Savunma Bakanlığı kaynakları. Silah bırakmayı reddettikleri ve Mariupol'ün kurtarılacağı bilgileri var. Mariupol sanayi bölgesi, o limanın oradaki sanayi bölgesinde yoğunlaştı. Zaten kent büyük ölçüde bunların elinden, kontrolünden çıktı, ama o sanayi bölgesinin tesislerine de çok çok büyük zarar vermeme gibi kaygılar olduğu, ama artık belli bir noktadan sonra da başka türlü herhalde formül bulunamayacak, buna işaret ediyor olsa gerek. Radikaller silah bırakmayı reddettiler diye daha önce 260'tan fazla Ukraynalı deniz piyadesinin teslim olduğu bilgisi gelmişti Rusya tarafından. Videoları da yayınlanmıştı. Tabii Batı dünyasında bunlar gösterilmiyor fazla. Bir de Mariupol'de tabii iddiaya göre Amerika, Britanya ve Fransa'nın subayları var. Ukrayna ordusunu NATO eğittiğini zaten dile getiriyordu. Azakçılar dahil olmak üzere, onlar da ilişkilerini daha önce biliyoruz. Tabii böyle bir iddia doğru mu değil mi bilmiyoruz, ama hakikaten dikkat çekici. Helikopterle bir takım komutanları kaçırmaya çalıştıkları, bugüne kadar yanılmıyorsam 3 helikopter düşürüldü ve enkazda da bir Fransız olduğu söyleniyordu. Belki de daha gizli tutuluyor olabilir. Kimileri azakçılar bu subayları rehin almış olabilir de diyorlar. Hakikaten tabii perde arkasını bilemiyoruz. Tabii bazı isimler ortaya atıldı. Bunları doğrulamak mümkün değil. Sosyal medyada ortaya atıldı. Dolayısıyla oralara hiç girmiyorum. Bir de tabii Herson bölgesi Aleksandrovka köyü sahte bir saldırı düzenleyip Rusya'nın üstüne yıkmayı planladıkları yolunda açıklama yapıldı Rusya tarafından. 10 tondan fazla insani yardım dağıttıklarını duyurdu Rusya tarafı. Bir son olarak mayınlarla ilgili bir gelişme. Türk donanması 2 mayını Ukrayna ordusunun savunmada kalanın daha çok kullandığı bir şey mayınlar, biliyorsunuz. Ve özellikle deniz mayınları. Ukrayna ordusunun bıraktığı eski tipte serseri mayınlar, 2 tanesini tespit edip imha etmişlerdi. Bugün 3.sünü de tespit etmişler. Sastimleri imha etmiş efendim başarıyla. Bu bilgi de geldi. Esir takası da var. 86 esire karşılık 86 kişi teslim edilmiş. Bunu da aktarmış olayım. Tabii Buça'daki katliam iddiaları konuşuluyor. Biraz tabii Batı medyasındaki tek yanlılık karartma insanın kafasında çok şüpheler uyandırıyor. Aksine işaret eden pek çok malzeme de var. Dikkat çekici bu açıdan baktığımızda. Tabii Buça'dan 30-31 Mart'ta Kiev'deki siyasi müzakereler başlaması ve yazıya dökülmesi, aslında Ukrayna tarafının yazılı teklifler getirmesinin ardından Kiev bölgesindeki gerilimin azaltılması söz konusu olmuştu. 30-31'inde çekildi. Belediye başkanı açıklama yaptı Rusya ordusunun çekildiğine dair. Ukrayna tarafından ağır bombardıman yapıldığı bilgileri de kendileri yayınlamıştı yine bunu. Ve sonra birdenbire 3 gün sonra bir katliam olduğu haberi geldi. Ben Batı medyasında yayınlanan videolar dahil hepsini izledim. Büyük bir yıkım, savaş görüntüleri var ama katliamla ilgili, Rusya'nın bir katliam yaptığının hiçbir kanıtı yok. Belki bu yüzden Britanya Rusya'nın özel Birleşmiş Milletler'de Güvenlik Konseyi'nde özel görüşme talebini geri çevirdi. Pentagon'un açıklaması da şimdiye kadar bilmiyoruz şeklinde özetlenebilir efendim. Tabii başka unsurlar da var. Yani burada New York Times gazetesi 19 Mart'la ilgili bir uydu görüntüsü yayınlamıştı ama bunun da manipülatif üzerinde oynanmış ve manipülatif olduğu iddia ediliyor. Rusya ile birlikte hareket eden ya da Rusya yanlısı olarak görülen beyaz bantlar takılmalarından tutun da sokakların temizlenmesine karar verilmesi Rusya çıktıktan sonra pek çok şeyin işareti olarak görülüyor burada. Dolayısıyla çok tartışmalı bir dosya ama bunun üzerinden de hakikaten ne oldu? Bir, İstanbul'a taşınan Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında Ukrayna'nın yazılı öneri vermesine sebebiyet veren bu tırnak içerisinde belki çatışmaların sonu birdenbire raftan kalkmış gibi bir görüntü çıktı ortaya. İki, Mariupol'deki herkesin dikkati Mariupol'e çevrilmişti. Mariupol'den Buça'ya çevrilmiş oldu. Bir taşla iki kuş diyebiliriz siyasi olarak. Çin yönetiminden açıklama geldi bu konuda. Olayın araştırılması, sonuçlarının kanıtlara dayanması gerektiği belirtildi. Çin'in BM daimi temsilcisi Zhang Yun'un yaptığı açıklamada endişe yaratıcı ama her türlü suçlama kanıtlara dayanmalı vurgusu yapıldı. Tabii burada Çin basını da Amerikan yönetiminin Ukrayna'yı kullanarak Rusya'ya yönelik bu savaşı açmasından hareketle Ukrayna'ya daha fazla silah sağlayarak böylesi bir sivil kayıpları da arttıracak şekilde davranmasını sorgulayan yazılara devam ediyor. BM'de 140 ülke Rusya Federasyonu'nu kınadı ama onların nüfusunu topladığınız zaman çekimser kalan ya da kınamayan 35 ülkeye nüfuslar, temsiliyet bağlamında söylüyorum, denk. Küçük küçük ülkeler var doğru ama dünyanın %50'sini temsil ediyor diyebiliriz. Hindistan Dışişleri Bakanı Jay Shankar parlamentoda Rusya kritik ekonomik ortağımız bizim vurgusu yapmış. Dolayısıyla Çin'in ve Hindistan'ın bu tarz açıklamaları, muhtemelen dün de konuşmuştuk Doktor Barış Adıbelli ile, Amerikan yönetiminin önemli ülkeleri yanına çekemediğine işaret diye sayabiliriz. Tabii bütün bunlar Ukrayna sahasındaki vahim durumu düzeltmiyor efendim. Ukrayna askerleri, ki özellikle neonaziler büyük bir sorun. Tıpkı IŞİD gibi, cihatçılar gibi. Yani Amerikalılar da hep böyle tiplere yatırım yapıyor diyeceğim var açıkçası. Cesetlerle poz veriyorlar, görüntülerini yayınlıyorlar, insanları direklere bağlıyorlar. Sivilleri en son bir de döverken yerlerde kafalarına vurmuşlar. İnanılmaz görüntüler. Ukrayna'da, Rusya kontrolündeki bölgelerde değil, kendilerinin yayınladığı görüntüler bu arada. Efendim hainler diyerek kafalarına böyle işkenceyle davrandıkları. Zaten aslında kendi liderliklerinin bantları da var bu bağlamda, bu Azovcuların. IŞİD yöntemlerine övgüler düzüyorlar. Yani aslında sıradan ama tabii NATO eğitimli bir Ukrayna ordusundan bahsediyor Batılılar da. Hakikaten enteresan bir resim çiziyor ortaya. Dmitri Medvedev açıklama yapmış Rusya'dan. Derin Ukraynacılık büyük bir yalan demiş. Nazizm üzerine kurulu Ukrayna kimliği 2. Dünya Savaşı'nda, bu faşist estetik oyun değil, bu bir ideoloji. Batı'nın bizi ikna etmek istediği gibi faşist estetik oyunu değil demiş. Evcil STK'ların denetlenen sayısız PR ajansları, troll fabrikaları, yalan haberleri büyük paralar karşılığında dünyaya Rusya'yı şeytanlaştırmak için saçıyorlar. Ama bu Alman militarizmi ve Ukrayna militarizmi okul sıralarında ortaya çıktı. Bu ideolojinin tehlikelerine dikkat çeken ve bundan gayrı bir Ukraynalılık yaratılmasının ve bunun tanımlanmasının zor olduğu görüşünü dile getirmiş. Şimdi tabii bu Buça meselesi bile Amerikan yönetiminin ve NATO'nun enteresan yorumlarına sebebiyet verdi. Sadece Rusya değil Çin'e de yükleniyorlar efendim. Öyle ki tabii Amerika'daki görüşler en son Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in dile getirdiği gibi Amerikan güçlerinin ancak Ukrayna'ya konuşlandırsaydık biz caydırabilirdik. Hani durdurulamaz bir durum var Amerikalılar açısından. Zaten kendileri silah veriyor durmaması için sürekli olarak. Tabii bu da enteresan bir çelişki. Asıl önemlisi tabii NATO'dan gelen açıklama dün. Eksenden sonra Stoltenberg'in açıklamaları düştü. Çin'in Ukrayna krizinde Rusya'yı kınamayı kabul etmemesi nedeniyle ittifakın Asya Pasifik ülkelerine genişletileceğini söyledi. Şimdi 6-7 Nisan bugün ve yarın NATO toplantısı var Brüksel'de. Çin'in Rusya'yı kınamaya gönülsüz olduğunu görüyoruz dedi. Bu tavrı karşısında Çin'in Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore'nin de toplantıya katılacağını belirtti. Tabii Finlandiya, İsveç, Gürcistan AB masasında olacak dedi. Asya kanadında da işte bu saydığım ülkeler olacak dedi. Bu krizin hepimizi ilgilendiren küresel sonuçları var dedi. Moskova'ya katılarak ulusların kendi yolunu seçme hakkını sorguladığını görüyoruz. Yani ulusların kendi yolunu seçme hakkı dediği de 2014'ten beri Ukrayna'da iç savaş var. Yani Donbas'ta iç savaş var. Donbas hiçbir zaman Kiev'deki darbeden sonra Kiev yönetiminin kontrolünde olmadı. Poroshenko 2014 darbesi sonrası çıkıp videoları var. Diyor ki bizim çocuklarımız okullara gidecek, onların çocukları sığınaklarda yaşıyor. Öyle bir ulus var kendi kaderini seçiyor değil. Darbe yani Kıbrıs'taki gibi 1974 Barış Harekatı öncesinde darbe oldu orada ve bu darbeyi kabul etmeyen Rusça konuşanlar ve Ruslar vardı. Şimdi bunu bilmeden böyle bir basite indirgeme enteresan. Üstelik de Amerikalılar çok etnik kimliklere önem verirler, azınlık haklarına önem verirler. Neden burada önem vermiyorlar? Ya da NATO biliyorsunuz değil mi? Bütün müdahaleler küçük etnik kimlikleri korumak için yapıldı. Demek ki üvey evlat Ruslar, öyle gözüküyor bu durumda. Velhasıl buradan çıkalım, tabii Çin'i hedef alıyor açıkça. Asya Pasifik bölgesinde biz de böyle var oluruz gibi. Tabii Quad meselesi vardı, Asya NATO'su diye görülüyordu. Ama Asya NATO'su burada Hindistan ve Pakistan'ın tutumuyla epey bir sarsılmış vaziyette. Bunu biliyoruz. Son dönemde bir de Çin'e Solomon Adaları'ndan yükleniyorlar. Çin'le güvenlik işbirliği anlaşması hazırlığı var çünkü. Hatta Pasifik filosu Amerika'nın komutanı Samuel Paparo bu konuda açıklama yaptı. Birkaç yıl içinde silahlı çatışma potansiyeli olduğu fikriyle hareket ediyorum dedi. Yani adamlar resmen Ukrayna üzerinden kanırta kanırta Rusya'yı savaşa soktular. Minsk anlaşması BM onaylı olduğu halde uygulatmadılar. Aşırı sağcı bir yönetime uygulatmadılar. Zelenski'nin sorulduğunda bunlar da azakçılar diye sorun, onlar neyse ne diye yanıt verdi adam. Yani ne yapalım, onlar da neonazi demeye getirdi. Bu uğurda onları kullandılar. Bir de şimdi Asya'ya bu şekilde sarkmaktan bahsediyorlar. Hepimizin dünya ahalisi olarak bu politikalar yüzünden cidden başımız dertte diye düşünüyorum. Bu arada Amerika'nın nükleer denizaltısı USS Albany Norveç'in Tromsø limanına yaklaşmış. Geçen sene bayağı tepkiler olmuştu. Yerel halk huzursuz olmuştu. Niye buraya geliyorlar, uzun süre mi kalacaklar diye. Tabii Finlandiya, İsveç bunların NATO üyeliğinin yakın olduğu, eli kulağında olduğu gibi açıklamalar geliyor. Bakalım göreceğiz beraber. Asya'da Asya'ya yönelik bu tavır tabii Amerika'ya, Britanya ve Avustralya'nın geçtiğimiz sene AUKUS anlaşmasına yol açmıştı. AUKUS paktına yeni bir küçük mini paktlar. Bu daha çok Anglo-Amerikan paktı. Tabii Avustralya'nın Fransızlarla bir nükleer denizaltı ihalesi vardı. Onu çöpe attılar ve nükleer denizaltı ihalesi bir şekilde alacak şekilde Avustralya ile anlaştılar. Britanya ve Amerikalılar, Fransızlar çok öfkelendi. Dışişleri Bakanı Le Drian müttefik olarak bizi sırtımızdan bıçakladılar diye ben size aktarmıştım. Tepkiler ortaya koymuşlardı. Şimdi işte bu AUKUS paktının içine bir de birlikte hipersonik füze geliştirmeyi koymuşlar. Bunun dahil edilmesine karar vermişler. AUKUS paktı toplantısında çıkan sonuç bu. Tabii hipersonik meselesi çok önemli. Bunu açıkça Amerikan komutanları dile getiriyor. Rusya'nın elindeki hipersonik füzelerin Amerika'da bir karşılığı yok. Hatta geçtiğimiz günlerde bir deneme yapıldığı iddiaları fısıldandı, öyle söyleyelim. Dolayısıyla doğrudan savaşa girmek yerine Ukrayna'yı koz olarak ortaya atıp, ya da Ukrayna'daki aşırı sağcı yönetimi demek lazım. Tabii akıllı bir yönetim olsa ülkesini böyle yok yere savaşa başkalarının sözüne kanıp sokmazdı. Onu da belirtmekte fayda var. Evet, yani özetle Rusya'nın hipersonik füzelerini dert edindikleri bir kez daha açığa çıkıyor burada AUKUS çerçevesinde. Üstelik de tabii AUKUS Asya Pasifik bölgesini daha çok içine alan bir vizyon ortaya koyuyor. Dolayısıyla Çin'e karşı da açıkça dile getiriyorlar durumu. Yeni silah tedariki Ukrayna'ya toplamda efendim 2.4 milyar dolar. Biden'ın göreve gelmesinden sonraki rakam bu. İnanılmaz bir rakam. Ukrayna'da bu 24 Şubat'ta Rusya'nın harekatı başladıktan sonra da 1.7 milyar. İnanılmaz. Anthony Blinken açıklama yapmış. Her Rus tankı için yakında ondan fazla tank savar sistemi olacak demiş. Ukrayna'yı bataklığa çevirme politikası izlediklerini daha bundan ne güzel bir şekilde ifade edebiliriz. Doğrusu bilemiyorum. Evet, dün başta aktardığım gibi BM Güvenlik Konseyi oturumunda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski konuştu. Rusya'yı üyelikten çıkartın, kendinizi feshedin, neye yarıyorsunuz dedi. Her şeyi tersine çevirmiş durumda. O zaman niye Rusça konuşan nüfusa saldırtıyorsunuz? Hakikaten çok. Gerçi Zelenski'nin videoları vardı bu krizden önce. İlk seçildikten sonra sahaya gidiyor. Bu Azakçılara silahları susturmanızı istiyorum diyor Azakçılara. Azakçılar dayılanıyorlar Zelenski'ye. Dolayısıyla adamcağızın rehin de olabilmeyen, kimileri kukla diyor, kimileri bütün bu neonazilere rehin düştüğünü, o video görüntülerini de tabii örnek olarak gösteriyorlar. Koskoca devlet başkanı gidiyor, sınırda orduya monte edilmiş bir takım aşırı sağcı militanlar dayılanıyorlar devlet başkanına. Dolayısıyla karmaşık bir dosya yani. Velhasıl BM Güvenlik Konseyi'nden çıkartın demiş Rusya'yı. Tabii ABD'nin temsilcisi Linda Thomas Greenfield bunun imkansız olduğunu, ancak Moskova'yı izole etmek için her şeyi yapacakları, sonra istedikleri kadar izole etsinler. BM Güvenlik Konseyi dediğimiz aslında 1945 düzeninin sonucu, veto hakkı sahibi 5 tane üye var. Genişletilmiş de 15 üyeli, Amerika'da bunların parçası. Amerika pek çok savaş suçu işledi. Hiç soruşturulamadı. Hiç Güvenlik Konseyi bir şey yapamadı Amerika'ya. Üstelik hepsi BM onaysızdı. Dolayısıyla yani açıkçası neden bahsediyorlar onu da anlamak mümkün değil. Yani biz 20 yılda ne yaşadık dünyada? Hepimiz nelere tanıklık ettik? Amerika'nın yasa dışı bir biçimde. Üstelik de böyle kendi burnunun dibinde de değil. Uzay halk diyarlarda diktatör devireceğim. Efendim petrol bulacağım. Azınlıkları koruyacağım. İnsan haklarını savunacağım diyerek aslında kendi sebebiyet verdikleri böl yönet politikalarının sonucu olarak yaptıkları BM onaysız müdahaleler. Dolayısıyla enteresan bir tablo çıkıyor. Yani çifte standardın bu kadarı. Tabii geçmişi unutmaya teşne insanlar için falan şeklinde karşılanıyor. O da bir acayip yani. Ne yaşadık biz 20 yıldır, ne yaşıyoruz? Kurallara dayalı düzen. Nedir kurallara dayalı düzen? BM düzeni ise 20 yıldır niye uygulanmıyor o BM düzeni diye sormak lazım. Ama tabii artık Batı'da ifade ve basın özgürlüğü sıfırlandığı ve hiç kalmadığı için bunu dile getirenlerin hesaplarını kapatıyorlar Twitter'da. Soru sordurtmuyorlar. Zaten kendileri gibi düşünen insanlar belli başları da tuttuğu için bu iş böyle gidiyor efendim. Evet, Zelenski'yi öldürme iddiaları ortaya atılmış Fransız televizyonunda. Dimitri Peskov böyle bir bu doğru değil, biz tam tersine harekatı, askeri harekatı ona göre ayarladık. Siyasi olarak kendisiyle müzakere koşulları yaratmaya çalıştık demiş adam. Biz hani önerilen koşulları kabul etmesiyle ilgileniyoruz. Bu şekilde de bitirmeyi hedefliyoruz demiş. Tabii herkes Amerika gibi halı bombardımanıyla bütün dağın başkenti vuracak, sonra anayasasını yazdıracak, liderini seçtirecek falan diye düşündüğü için bu algılar böyle şekilleniyor. Dolayısıyla da niye böyle oldu diye soruyorlar. Çok enteresan. Tabii bu en başta enformasyon savaşı efendim. Göstermiyorlar işin açıkçası. Doğrudan karartıyorlar. Suriye Savaşı'ndaki gibi de değil. Direkt karartma yani. Hatta öyle ki Rusya Savunma Bakanlığı'nın web sitesini arama sonuçlarından kaldırmış Google. Yani adamlar bizi Buça'da suçluyorsunuz. Bakın böyle böyle böyle oldu deyip kendi görüşlerini aktaracaklar. Google arama sonuçlarından kaldırıyor. Yani kimse görmesin. Görmeyince çünkü savaşı değiştirebileceklerini düşünüyorlar hakikaten. Amerika eğer başarılı olursa bu savaşta sahada değil enformasyonla kazandığı ilk savaş olarak tarihe geçebilir. Bu kadar acayip bir şey. Tabii Rusya tarafı dışişleri derhal açın. Erişime açın. Bu nedir? Bu kadar diye dile getirmişler durumu. Sergey Lavrov tam da Kiev'deki hükümet kağıda önerilerini döktüğü sırada böyle Buça histerisiyle görüşmeleri bozmaya çalışıyorlar. Hedef budur diye açıklama yaptı. Türk Dışişleri'nin açıklaması var. Türkiye daha temkinli duruyor burada. Katliam görüntüleri dehşet verici, bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi vurgusu yapılmış efendim. Evet. Obama'yı ağırladı. Joe Biden Beyaz Saray'da Obamacare, bu sağlık meselesi Obama döneminde çıkartılan çok da pek çok insanın Amerika'da eğer Obamacare olmasa hasta olsanız çalışmıyorsanız öldünüz. Öylesi vahşi kapitalizm var tabii. Bu vesileyle bir toplantı yapmışlar. İlk kez gitmiş galiba Beyaz Saray'a. İşte espriler uçuşmuş. O da başkan yardımcısıydı. Geçmişte hatırlıyorsunuz Obama başkanken Biden'da yardımcısıydı. Yeni yaptırımlar Amerikan yönetimi açıklıyor Rusya'ya karşı. Bugün de açıklamalar yapılacak. Rusya'ya uygun yanıtlar verileceğini dile getirdi. Avrupa ile de bir diplomat sürme krizi var. İşte Slovenya'sı, Estonya'sı, Romanya'sı ki Romanya'da bu Rusya histerisi büyükelçilik binasına arabayla bir kişinin çarpmasına kadar varmış durumda. Yunanistan vesaire. Macaristan'da da Ukrayna arasında kriz var ama onu da belirtelim. Çünkü Ukrayna yönetimi niye bizim yanımızda değilsiniz diye çıkışınca Macaristan Dışişleri Bakanlığı'na çağırmış Ukrayna Büyükelçisi'ne böyle bir diplomatlar arası kriz meselesi var. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen dün aktarmıştım ben size. Buça yanıtsız kalmayacak dedi. Yani bir sanki biliyor hemen faili gibi konuşuyor. Yalan uyduruyor yani kanıt yok. Pentagon bile kanıt yok diyor. Ama von der Leyen sallıyor. Nasılsa basın da yok. Hepsini karartmışlar. Şahane. Sallayabilir kanıtsız bir biçimde. Efendim VTB Bank dahil 4 büyük Rus bankasına işlem yasağı. Enerji ödemelerini Gazprom Bank'tan yapıyorlar zaten. Gıda, enerji, insani yardım taşıyanlar hariç Rus gemilerinin AB limanlarına girişlerine yasak. İhracat yasakları, ahşap, çimento, deniz ürünleri, likör dahil yine ithalat yasağı. Böyle böyle yasaklar var tabii. Macaristan bu arada bu veto ediyor tabii enerji ambargosunu. Disiplin kuruluna prosedür başlatacakmış von der Leyen, öyle demiş. Macaristan lideri ise Putin'e teklif götürmüş. Müzakereleri Macaristan'da yapın diye, İstanbul'a rakip çıktı öyle diyeyim. Gaz alımlarını da yapacağız diyor Orban. Rusya ruble ile ödeme istiyorsa öyle yaparız şeklinde açıklaması var. Avrupalılar ne yapacaklar bu arada tabii? Azaltmaya çalışıyorlar. Özellikle Almanya Maliye Bakanı yine hemen mümkün değil Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını durdurmamız dedi ama Ekonomi Bakanı %55'ten ithalattaki Rus doğal gazı payını %55'ten %40'a düşürdüklerini söyledi. Ancak bu kadar işte. Pahalı Amerikan likit gazını alırlar ama daha ne kadar düşürecekler göreceğiz. %25'e de petrol zaten daha azdı payı, gerilediğini dile getirmiş. Olaf Scholz'un açıklamaları var. NATO Ukrayna'da savaşın tarafı olmayacak diye kestirip attı ama her türlü yardımı yapacağız, güvenlik garantilerinde görüşüyoruz dedi. Artık son notları aktarıyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş bir iki dakika sonra arayabilirsiniz konuğumuzu. İngiliz enerji şirketi yüksek gaz fiyatları nedeniyle müşterilerine battaniye dağıtmaya başlamış efendim. 5000 elektrikli battaniye. Bu da acayip bir şey. Bu arada Britanya'da da çelik sıkıntısı ortaya çıkmış. Rusya ve Belarus'tan ithal edilen mallara konulan gümrük vergilerinin yeniden gözden geçirilmesinden bahsediyorlar. Böyle çok acayip bir durum var ortada. Avrupa'da tabii Yunanistan'da bir günlük grev var, artan fiyatlar. Türkiye'de de durumumuz vahim de hakikaten. Yunanistan tabii böyle grevler, protestolar, eylemler, hak arama mücadelesini sokağa yansıtabilen bir ülke. 2,5 milyon kamu ve özel sektör işçisini temsil eden iki sendika greve gidiyor. Bulgaristan'da NATO karşıtı eylem düzenlemişler. Bu çatışmaya hiçbir şekilde karışmaması gerekiyor Bulgaristan'ın diyorlar. Özellikle silah teslimatını vurgulayarak. Rusya Maliye Bakanlığı ise 649.2 milyon dolarlık Eurobond ödemesi yapmış ve ruble olarak yapmış efendim. Bu dış borç ödemesinin tabii ilk defa böyle ruble ile yapıldığı anlamına geliyor. Bunu belirtmek gerekiyor. Almanya'da Gazprom Germanya'ya el konulmuştu, kayyum atanmıştı. Putin'den de açıklama geldi. Eğer Rusya'nın batıdaki enerji aktifleri millileştirilirse biz de Rusya'daki yabancı aktiflerini millileştiririz şeklinde bir açıklama. Evet, bir de Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği Ukrayna krizi nedeniyle 11 Mart'ta geçici bir süre taşınmıştı. Çernivtsi kentinden Kiev kentine geri dönmüş. Onu da belirtelim. Evet, konuğumuz hatta mı arkadaşlar? Peki, tamam. Şimdi Ramazan Bursa'ya bağlanıyoruz. Arkadaşlarım arıyor şimdi. Kendisiyle konuşacağız. Evet, bağlanmış. Hoş geldiniz Ramazan Bey yayınımıza.
Hoş bulduk. Teşekkürler. Hayırlı yayınlar.
Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Şimdi bugün Ukrayna gündemi yoğunluklu tabii. Ben onları özetledim ama Türk dış politikasından da başlıklar var. Biraz farklı şeyler konuşalım istedik. Ukrayna krizi de etkiliyor Türk dış politikasının dengelerini belki diyebiliriz. Mısır'a 9 yıl sonra büyükelçi ataması ile ilgili iddialar var. Salih Mutlusen'in ismi geçiyor. Tabii ilişkilerde kesilmemişti benim bildiğim. Maslahat güzarlık seviyesinde de devam ediyor. Bunu değiştirecek bir durum mu? Tam çözebilmiş değilim. Kahire tarafından tepki görmedim çünkü. Fakat bir yandan da yani Türkiye'nin işte İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri hattıyla ilişkileri, hatta Ermenistan'ı da katmak lazım, bir dengeye oturtma çabaları aslında Ukrayna krizinden de önce başlamıştı. Bir de bunun Suriye ile ilgili ayağına dair iddialar ortaya atıldı. Evet. Ben Hürriyet gazetesinde Nuray Babacan'ın haberinde de gördüm, hükümet kaynaklarına dayandırıyor. Tabii burada bir şekilde netleşmiş bir şey olmadığı anlaşılıyor. Bilmiyorum sizde farklı bir bilgi var mı ama Suriye hükümetiyle yönetimiyle 3 önemli başlıkta ki bunlar işte sınır güvenliğinden göçmenlere uzanıyor. Bir diyalog başlatma girişimi düşünülüyor deniliyor. Ne dersiniz? Bu böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Neden böyle haberler çıkıyor şimdi?
Böyle bir şey olması mümkündür. Olması gereken zaten budur. Biraz geç kalınmış bir adımdır. Nitekim zaten Türkiye ile Suriye arasında sıfır ilişki şeklinde yürümüyor. Zaten belli bir ilişki var. İstihbarat teşkilatları aracılığıyla. Aslında Türkiye-Suriye Ankara-Şam ilişkilerini 2015 öncesi ve 2015 sonrası olarak ikiye ayırmak daha doğru olacak. 2015 ve sonrasında Astana masasının kurulmasıyla Ankara-Şam ilişkileri, Türkiye ve Suriye'nin birbirlerine yaklaşımının farklılaştığını görüyorum. Evet. Çünkü Astana masasında ilk kez Türkiye, İran, Rusya ve bunun yanısına Şam yönetimi ve ilaveten de muhaliflerin silahlı kanadı katıldı. 2015'ten önce defalarca toplantı yapıldı. Siz de hatırlayacaksınız, Suriye evet. Dostları grubu vardı ve burada da muhalefetin siyasi kanadı masaya oturuyor idi. Lakin Şam yönetimi bu toplantılarda olmuyor idi. Evet. Bu Astana masasının kurulması, Astana toplantıları Suriye'nin gidişatı açısından hem saha noktasında hem de Şam-Ankara ilişkilerinde bir dönüm olarak kabul edilebilir Suriye krizinin başlangıcından o güne kadar. Daha sonra istihbarat teşkilatları arasında da bir ilişki gelişti ve defalarca Suriye sahasında MİT ile Suriye Muhaberat Teşkilatı üyeleri defalarca görüştüm. Yine nitekim hatırlayacaksınız, Suriye toprakları üzerine Türkiye'nin 3 tane önemli operasyonu oldu. Bu operasyonlardan IŞİD ve PKK'ya yönelik operasyonda Şam yönetimi elbette kendisinden izin alınmadığı için bu operasyonların yapılış biçimini eleştiren sert açıklamalar yapmış olsa da IŞİD'e ve PKK'ya yönelik yapılan operasyonlar olması münasebetiyle de bunları zımnen destekledi. Hatırlayacaksanız bilhassa efendime söyleyeyim PKK, YPG'lilerin doğudan batıya geçişinde de efendime söyleyeyim bir takım fonksiyonlar da üstlendi Suriye ordusu o operasyonlar sırasında. Ve en sonunda da Suriye İstihbarat Ulusal Güvenlik Kurum Başkanı Ali Memlük ile MİT Başkanı Hakan Fidan Moskova'da bir araya geldiler önceki sene. Bu çok önemliydi. Yani alt düzey istihbaratçıların görüşmesinden sonra istihbarat başkanlarının Moskova'da görüşmesi, daha yakın bir iki ay evvel yine Bağdat'ta bir görüşme yapılacağına dair bilgiler çıkmıştı. Bu görüşmenin yapılıp yapılmadığını bilemiyoruz ama yapılmış olma ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim. Şimdi ise Dışişleri Bakanlıkları düzeyinde bir irtibatın sağlanması gerekiyor. Ben bu haberlerin, yani Şam ile Ankara'nın yakınlaşması, üç başlıkta efendim söyleyeyim ortak hareket edilmesi meselesi ve zamanlamanın da doğru bulunması noktasındaki çıkan haberleri ve bu adımları gerçekçi buluyorum. Nitekim geçtiğimiz yazdan günümüze önemli çabalar sarf edildi Ankara-Şam ilişkileri açısından. Bunları nispeten biliyorum. Dolayısıyla Ankara-Şam ilişkilerinin artık istihbarat teşkilatları düzeyinden Dışişleri Bakanlıkları düzeyine çıkarılması önemli. Burada da Ermenistan modeliyle karşı karşıya kalabiliriz tabii.
Ermenistan modeli derken?
Yani karşılıklı direkt Dışişleri Bakanlarının görüşmesi değil de karşılıklı birer büyükelçi temsilci atanması.
Anladım. Özel temsilci atanması.
Evet. Belli bir seviyeye geldikten sonra bakanların bir araya gelmesi şeklinde. Ermenistan modeli dediğim bu.
Ben Birleşik Arap...
Çok uzun gelecekte değil, yakın gelecekte Ankara-Şam ilişkilerinde müspet gelişmelerin olacağı kanaatindeyim.
Evet. Bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin bir rolü var mıdır, bu olabilir mi? Çünkü o yeni bir başlangıç oldu ama biz tabii Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye ile ilk iletişimi kuran Arap ülkesi olduğunu da biliyoruz. Büyükelçiliği de faaliyete geçirmesinden ötürü. Hani Türkiye'nin de Birleşik Arap Emirlikleri'yle barışması belki kolaylaştırıcı bir husus olmuş mudur diye düşünüyor insan.
Yani burada şöyle bir şey Ceyda Hanım, tabii ki Türkiye ile Şam arasında yani Ankara ile Şam arasında ilişkilerin efendim söyleyeyim daha ileri bir noktaya taşınması için bir arabulucuya gerek yok. Çünkü arabuluculuk sıfır ilişki, eğer sıfır ilişki noktasında olsa tamamen...
Artık orayı geçtik diyorsunuz yani.
Zaten hiç o noktaya gelmedik. Bakınız, biz büyükelçiliğimizi kapattık Şam'da. Hiçbir diplomatımız kalmadı ama krizin başından beri Suriye'nin İstanbul konsolosluğu çalışıyor ve burada diplomatları var Suriye'nin.
Evet,
dolayısıyla biz o noktaya hiç gelmedik. Dolayısıyla bir arabulucuya ihtiyacımız yok. Fakat mesela Rusya gibi, İran gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin efendim söyleyeyim teşvik edici bir takım telkinleri, yani diplomatik bir takım adımları efendime söyleyeyim elbette bu sürecin süreci müspet anlamda etkiler ve daha hızlı belki ilerlemesine katkı sağlar. Onun haricinde bir arabuluculuğa ihtiyaç yok çünkü zaten ilişki belli bir düzeyde var. Yani istihbarat başkanları görüşüyor.
Evet.
Böyle bir noktadan.
Daha ne olsun diyorsunuz. Evet, peki. Evet. Şimdi tabii hakikaten Ukrayna krizinin yansımaları olarak da görmek mümkün. Orta Doğu biraz daha sakin bir biçimde oturmuş izliyor ve kendi içini düzenleme mi desek nasıl ansam tam ifade de edemiyorum aslında ama Cumhurbaşkanı Mayıs'ta da Suudi Arabistan'a gidecekti. Suudi Arabistan'la da çok büyük gerilimler, Kaşıkçı davası söz konusu olduğu için yaşandı. Şimdi aslında Ankara'dan işte Mısır'a da elçi atama haberi ile birlikte düşünürsek aslında son 10 senedeki politikaları sanki biraz tersine dönüyormuş gibi bir his içerisine. Kaşıkçı dosyası da kapatılıyor çünkü. Ne dersiniz? Yani bu adımların karşılığında alınabilecek tavizler var mı Türk hükümeti için?
Elbette bir takım efendim karşılıklı adımlar olacaktır. Biz tabii şimdi Kaşıkçı davasını efendim söyleyeyim görülmesi noktasında Suudi Arabistan'a devrediyoruz. Zaten Şubat ayı Birleşik Arap Emirlikleri'ne Sayın Cumhurbaşkanı'nın ziyaretiyle başlayan bu süreçte hemen akabinde Suudi Arabistan'a gidecekti.
Evet,
şimdi
evet.
Gelinen noktada anlıyoruz ki Kaşıkçı davasıyla alakalı bir talebi olmuş Suudi Arabistan'ın. Ve tabii bu müzakere onun için gerçekleşmediğini bu ziyareti.
Evet.
Bunu söyleyebiliriz. Tabii burada yeni yatırımlar noktasında değil de bir takım var olan yatırımların durdurulması söz konusuydu. Ve Türkiye aleyhinde bir takım propaganda yürütülüyordu Suudi Arabistan üzerinden. Efendim söyleyeyim hem yatırım yapılmaması noktasında hem Türkiye'nin efendim söyleyeyim yatırım yapılması noktasında güvenilir bir ülke olması evet. noktasında ve turizm noktasında. İthalat ihracat noktasında ciddi bir aleyhte propaganda yürütülüyordu.
Ambargo da vardı ama yani hala gevşedi mi o ben çok emin değilim biraz doğrusu söylemek gerekirse.
Biraz gevşedi zannedersem Türk ürünleri şimdi biraz daha rahat Suud piyasasına girebiliyor. Ambargo da vardı. Bu noktalarda bir takım adımlar atılacaktır. Bu beraberinde efendim söyleyeyim zaten bu bir aslında eksen doğuyor Orta Doğu'da. Yani Türkiye ilişkisi bozuk olan ülkelerin tamamıyla ilişkiyi toparlamaya çalışıyor. Dolayısıyla Suudi Arabistan'la da bu ilişkiyi bir şekilde efendim söyleyeyim toparlama noktasında hakikaten ciddi bir adım attı. Sadece biz Kaşıkçı dosyasında sadece biz geri adım atmadık. Biden'ın durumu da bugün ortada. Biden Amerika'nın başkanı ve bugün Muhammed Bin Selman ile Muhammed Bin Zayed'i telefonla aradı ve her iki ismin de telefonuna bakmadığı ifade ediliyor. Amerikan basınında çıkıyor bu.
Evet.
Dolayısıyla Türkiye'nin davayı Riyad'a göndermesi ki iki ülke arasında bu konuda da anlaşmalar var. Daha evvel yapılmış anlaşmalar. Bu münasebetle de Türkiye Suudi Arabistan'la ilişkiyi düzeltmek, Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilişkiyi düzeltmek istiyor. İsrail'le düzeltiyor. Mısır'la düzeltme noktasında bir takım adımlar var. Orada da zannedersem Mısır'da beklenenden ne kıyasla biraz gecikti bir takım adımların atılması. Şimdi büyükelçi atandığı ifade ediliyor. Zannedersem benzer talepler de Suudi Arabistan Mısır'dan da benzer talepler vardı. Onlar da herhalde yerine getirildi gibi. Tabii bu karşılıklı bir şey. Ben mesela şöyle bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. İşte biz Mısır'la şöyle ilişkileri bozduk, şunları söyledik, Suudi Arabistan'a bunları söyledik falan. Aradan şu kadar zaman geçti ve şimdi biz gittik onlarla ilişkilerimizi düzeltmeye çalışıyor. Halbuki böyle bu böyle tek taraflı bir durum değil. Her iki tarafta ilişkileri düzeltmek istiyor. Yani belki birisinin istifadesi daha fazla, diğerinki daha az olabilir ama her iki tarafta istiyor. Mısır'ın da Türkiye ile ilişkileri düzeltmeye ihtiyacı var. İsrail'in de var, Suud'un da var, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de var. Elbette bizim de onlarla ilişkilerimizi düzeltmeye ihtiyacımız var. Tabii ben burada İsrail'le ilişkilerin düzeltilmesini Filistin meselesi çerçevesinde diğerlerinden biraz daha farklı görüyor ve farklı değerlendirilmesi kanaatindeyim. oraya hiç girmek istemiyorum şu anda. Evet. Ama evet,
yakında bekle, Kahire'den de yani Mısır'ın benim bildiğim burada maslahat güzarı var.
Evet.
Eğer bu doğruysa karşılıklı olmasını beklemek lazım herhalde büyükelçi atamasını, değil mi? Yani bir karşı taraftan da bir büyükelçi atanmayacak olsa herhalde isim cisim verilerek yer almaz yani. Middle East Ay'ın haberiydi gerçi. Ben açıkçası oradan gördüm. Şimdi bir yanlış da yapmak istemiyorum. Onun için söylüyorum.
Evet.
Beklenebilir bu durumda Kahire'den
tabii,
de.
Tabii tabii. Bunlar zaten efendim söyleyeyim karşılıklı olur. Önce efendim söyleyeyim karşılıklı büyükelçi atamaya iki ülke karar verir. Daha sonra Dışişleri Bakanlıkları kimi atayacağı noktasında çalışmasını yapar. Ve bu isimler üzerine mütabık kalındıktan sonra da atamalar gerçekleşiyor. Yoksa önce sen ata bir bakayım nasıl olur, sonra ben büyükelçimi gönderirim. Bu şekilde yürümez tabii elbette.
Evet. Peki evet buyurun.
Buyurun.
Evet, bir şey tamam, daha diyecektiniz. tamam peki, başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Ben önümüzdeki dönemde Şam-Ankara ilişkilerinde müspet gelişmeler olacağı kanaatindeyim. Bu hem bölgesel denklemde Türkiye ve Suriye'nin politikalarına katkı sağlayacak, hem Suriye'nin mevcut içinde bulunduğu krizin giderilmesine katkı sağlayacak. Diğer taraftan Türkiye'de misafir ettiğimiz 4 milyon civarında mültecimiz var. Bu mülteciler elbette üzerinde çalışma yapılacaktır. Bu açıdan da efendim söyleyeyim katkılar sağlayacaktır. Ben burada elbette istihbarat teşkilatlarının çalışması olmakla beraber devlet görevi yapmış ama şu anda yapmayan kişilerin de bu konuda aktif rol üstlenmesinin büyük katkılar sağladığını ve belli bir ilerleme, onların da gayretiyle belli bir ilerleme sağlandığını düşünüyorum.
Peki, çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için.
Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olunuz.
Evet, Ramazan Bursa ile konuştuk. Oldukça iyimser bir bakışla yaklaştığı anlaşılıyor. Ama tabii ben açıkçası Mısır konusunda da biraz temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü internette şöyle bir bakınca bile Mısır'la Büyükelçi hikayesinin epeydir konuşulduğunu görüyorum. Bir doğrulama ben görmedim. Ben atlamış olabilirim. O yüzden temkinli söylüyorum. Suriye konusunda ise tabii Şam'daki bu işin değerlendirmesi... Şimdilik diyelim, Türkiye'de tabii seçim tartışmaları var, seçimler yaklaşıyor. Bir şekilde acaba iç kamuoyuna yönelik olabilir, böyle anlaşılıyor herhalde. Türkiye'nin son dönemde özellikle Ukrayna krizinde imajının artışı, işte ilgi alaka görmesiyle bağlantılı gündeme getirildiği gibi Şam'dan ilk gelen tepkiler bu şekilde gibi gözüküyor. Bekleyip görmekte fayda var ama hakikaten Hürriyet Gazetesi'nde özellikle çıkan haber dikkat çekici. Doğrudan hükümet kaynaklarının arzularının ifadesi gibi gözüküyor. Türkiye'nin denge politikaları bağlamında hem Suriye'yle yeniden barışma, hem sınırda güvenlik sorunları, PKK sorunu, hem göçmen meselesinin çözümü gibi başlıkların öne çıkartılması. Ortadoğu'da bir bekleyiş olduğunu belirtmek lazım. Herkes Ukrayna krizine odaklanmışken daha böyle biraz sessizlerinden gidiliyor ara ara. O yüzden bu konuları işlemeye devam edeceğim. Nereden ne çıkacağını hiçbirimiz tam olarak da kestiremez durumdayız. Evet, İsrail'de bu arada El-Kaide'den bir not var aktarmam gereken. Ayman el-Zevahiri ölmediği iddia ediliyor. Hindistan'da Şubat'ta Müslümanlarla ilgili bir takım sıkıntılar olmuştu. Bunun üzerine 9 dakikalık bir video yayınladığı söyleniyor ve baskılara karşı çıkın çağrısı yaptığı söyleniyor. Pakistan ve Bangladeş yönetimlerinde kınadığı söyleniyor. İsrail'de bir de hükümet krizi var ama güven oyuna gerek duymayacak şekilde atlatılabilir. Bir bak at normalde 120 sandalyelik Knesset, İsrail parlamentosu işte 60'a düşmüş. Bir milletvekili Yamina partisinden istifa etmiş. Naftali Bennett hükümetin tam da Yair Lapid'e geçecek hükümet diye yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla bir anda sınırda yani, ama şimdi hemen hükümet düşmeyebilir de deniliyor. Bahar arasına girecek çünkü meclis hani hükümeti koruyabilir deniliyor. Mayıs ayı yaklaşırken tabii Filistinlilerle sıkıntılar alevleniyor. Yair Lapid'in Şam kapısı civarını ziyareti Filistinli Arapların tepkisine sebebiyet vermişti. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la telefonda görüşmüş Ramazan ayında, hani kutsal topraklarda çatışmaların alevlenmemesi meselesi anladım. Lübnan'da ekonomik sıkıntı, uzun süredir dönüp bakamıyoruz ama IMF ile görüşmeler içerisindeydi Necip Mikati hükümeti. Bayağı bir ilerleme sağlandı ve yakında anlaşma imzalanacağı yolunda. Lübnan tamamen iflas vaziyetinde, büyük bir kriz yaşıyordu bir dönem, çok program yapmıştık. En son hatta bir de çöp krizi çıkmış efendim, grevler falan başlamış durumda, parlak değil. Ve son olarak Covid notları var, çok kısa birkaç not aktarmak istiyorum. Omikron'un BA1 ve BA2 isimli alt varyantlarının çapraz mutasyonu XE, bir de başımıza bu çıktı. XE vakalarına Hindistan'da da rastlanmış efendim. Hayırlısı olsun diyeceğim, artık pandemiyi unuttuk. Çin'de tabii bu arada Şangay kentinde 10 gün önce karantina başlamıştır. Vaka sayıları hızla artınca bu konuda belli bölgeler tabii karantina altına alınıyor. Çin disiplinli bir biçimde karantinayla bu işi çözer diye umut edelim. İspanya'da da şimdi artık Nisan ortasında 19'unda toplu ulaşım, İşte sağlık merkezleri ve bakım evleri dışında kapalı alanlarda maske zorunluluğunu kaldırıyorlarmış. Avrupa'dan, İspanya'dan bir not var efendim. Evet, bugünlük bu kadar. Eksen'den, Kovaks'tan Fool Like You ile veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
If my heart's been broken,
Ermenistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.